Ayrım 12, sayfa 135. Tayfun, John Gordon Davis. Arka arkaya iki hafta sonu dağa tırmandılar. Vanessa tek başına daha önce defalarca tırmanmasına karşın McAdam'la birlikte her şeyin daha güzel olduğunu anlamıştı. Yorucu geçen bir haftadan sonra bu anılarla dolu dağlara çıkmayı McAdam hiç istememişti. Hafta sonunu yatakta onunla beraber geçirmek çok daha güzel olurdu. Ama genç kadını memnun etmek için bu gezintiye katlandı. Hava rutubetli ve sıcaktı. Gökyüzünde tek bir bulut bile yoktu ve Hong Kong'a yağmur yağması için bir aydı beklemeleri gerekecekti. Çok içki ve sigara içen Vanessa'nın bu kadar güçlü olduğunu görünce pek şaşırdı. Bu kavurucu sıcağın altında Vanessa herhangi bir zorlukla karşılaşmadan yürümeye devam ediyordu. McAdam onun ter içinde kalan kıpkırmızı yüzüne, elmacık kemiklerine, alnına ve boynuna baktı. Daha sonra mini şortu içinde uzanan bacaklarına ve sandal ayakkabılarının açık bıraktığı ayaklarına baktı. Bu kadının kokusu onu tahrik ediyordu. O anda terden ıslanmış eşyalarını çıkarıp oracıkta, dağın kıyısında, kavurucu Çin güneşinin altında ona sahip olmayı istedi. Vanessa'ya doğru uzanarak onu öptü. Ter içindeki memelerini okşadı. Islak dudaklarında genç kadının terini duydu ve masmavi gökyüzünün altında az önce kafasından geçirdiklerini gerçekleştirdi. Ormanlık vadiden geçip Hakkalı kadınların çubuklarını tüttürdükleri, mandaların dolaştığı pirinç tarlalarına geldiler. Birkaç evlik küçük köylerden ve çiftliklerden geçtiler. Evlerin ve çiftliklerin eşiklerine kötü ruhları kaçırmak için tanrıların resimleri asılmıştı. Dar sokaklar, köpekler, tavuklar, ördekler ve çıplak çocuklar da doluydu. Eski tapınaklarda yakılan buhurdu kamışların kokusu etrafa yayılıyordu. Buradaki insanlar çok utangaçtı. Bu yabancı beyaz şeytanlara şaşkın şaşkın bakıyorlardı ama aynı zamanda da konukseverdiler. Evlerinde her zaman bir konuk için güzel Çin yemekleriyle genellikle soğuk bira, bazen de Çin'den gelen değişik türde bir şarap bulundururlardı. Dağlardan ve vadiden akan dere kavaların üstünü ıslatmıştı. Çevre küçük su havuzlarıyla yumuşak yeşil çimenlerle kaplıydı. Çantalarını yere atıp üstlerindeki ter içinde kalmış eşyalarını çıkararak havuzlardan birine atladılar. Suyun serinliği onları rahatlatmıştı. McAdam çimle kaplı setin üstüne uzandı. Sigarasını yakarak Vanessa'ya bakmaya başladı. Vanessa ona gülümsedi.
Evet.
Hiç. Seni özleyeceğim, hepsi bu.
Ben de seni özleyeceğim Jacob, hem de çok. Bunu düşünmesek daha iyi olur.
Seviştikten bir süre sonra yıldızların altındaki kamp ateşinin yanında yan yana yatarken Vanessa, beton yelkenlilerini New York'ta imal etmeyi neden düşünmüyorsun Jacob dedi.
Belki bir gün o da olur. Dünya Ticaret Merkezi'nin yanı başında bir yer kiralayıp tekne imal ederim. Çok etkileyici olur.
Jacob, ben New Yorkluyum. Cazı ve hamburgeriyle gerçek bir New Yorklu. Ve sen Çin kıyılarında beton yelkenli imal edip yerde halkın ağaçları yok etmesini önlemeye çalışıyorsun.
Başını çevirip ona baktı.
Akılcı bir tartışma değil bu, değil mi?
Evet, değil.
Bu konuyu açmamış olalım dedi Vanessa.
Kıyıdan yürüyerek Mirs Körfezi'nin doğusuna geldiler. Balıkçı kasabalarıyla bir zamanlar Wong'un hayatını kurtaran İstiridye salları uzaktan görünüyordu. Balık ve ördek çiftliklerini geçtikten sonra Lok Ma Chau Dağı'nın tepesine çıkıp Çin'i seyrettiler. Çinli mültecilerin kaçışını durdurmak amacıyla İngilizlerin yaptıkları çitin arasından geçerek ormanlık bölgeye geldiler. 100 metre ötelerinde Komünist Çin, Şam Çun Vadisi, Kızıl Muhafızların denetiminde çalışan köylüler ve pirinç tarlaları uzanıyordu. Ve Halkın Kurtuluşu Ordusu'nun askerleri beton gözetleme kulelerinde onları izliyordu. McAdam bir zamanlar aç kaplan yılında bu sınırdan sorumlu olduğunu anlatmıştı Vanessa'ya. Ve o yıl insanlar çitin altından ya da nehrin dibinden yüzerek karşı kıyıya geçmeye çalışmışlardı.
Polis örgütünden neden ayrıldın Jacob?
Çok uzun bir hikaye bu.
Hapse mi girdin?
Hayır, iş o kadar büyümedi.
Komünistlerle başın belada mıydı?
Mac adım acıyla gülümsedi. Bir bakıma öyle sayılır. Başını salladı. Aslında onların başı beladaydı. Bir süre düşündükten sonra ekledi. Birbirine bağlı birçok nedenden ötürü işi bıraktım. O günkü politika anlayışına göre insanlar harcanmak için yaratılmışlardı.
Yüksek tepeye çıkarak Çin'i seyrettiler. Uzaklardaki bir kasabadan halkın fabrikalarından birinin bacasından duman gökyüzüne yükseliyor, bir otobüs tozlu yolda ilerliyordu. Sisli dağların arkasından güneş batarken etraf kızıl bir renge bürünmüştü. Sessizce manzarayı seyreden McAdam'a Vanessa yavaşça "O uzaklardaki geniş arazilerin birinde olmalı Jacob," dedi. Birdenbire gerçekle yüz yüze gelen McAdam cevap vermedi. "Onu hala seviyor musun?"
"Çok eskidendi."
İkinci kısım. O günlerde ve haftalarda başka şeyler de oldu. Her gün yaklaşık 100 kaçak mülteci Çin'den Mirs ve Deep Körfezlerini yüzerek ya da Mutluluk ve Sakin Bir Tatil adlı turizm şirketinin yılan biçimindeki yelkenlilerinde kaçak yolcu olarak Hong Kong'a geldi. Her gün 3 kişiden ikisi intihar etti. 29 ton ham afyon altın üçgeninden yelkenliler, vapurlar ve uçaklarla Hong Kong'a getirildi. Buradaki 12 laboratuvarda 3 ton eroine dönüştürülerek Amerika ve Avrupa'ya gönderilmek üzere hazırlandı. Vanessa Storm William, Sir Herman Choi'den randevu almak için uğraştı ama kendisine Sir Herman Choi'nin o günlerde çok meşgul olduğu bildirildi. Kaçak kumarhanelerde, gazinolarda, lokantalarda ve genel evlerde milyarlar bir yandan kazanılırken bir yandan da kaybediliyordu. İtfaiyeci Jack, intihara teşebbüs eden birini helikopterden sarkan ipi beline dolayarak damın üstüne atlayıp kurtardı. Borsada 4 şirket iflas etti ve gazeteler yine halkı uyarmaya çalıştı. Sham Shui Po'da 14K ve Wu Hop Wo örgütleri balta, bıçak ve bisiklet zinciriyle dövüştü. Toplam 6 delikanlı öldü. 270'in üstünde genel ev her zamanki gibi denetlendi. Her gün iki alıcı Jack McAdam'ın evini gezdikten sonra çok büyük ve pahalı bulduklarını belirttiler. Kayıkhanenin duvarları hemen hemen bitmek üzereydi ama McAdam'ın elindeki malzeme de tükeniyordu. Şanslı adam blok apartmanları tamamlanıyor, işçiler iki vardiya halinde günde 24 saat durmamacasına çalışıyorlardı. Şanslı adam yaratma şirketi Güney Çin Sabah Postası'nın içine iki yapraklık bir ek koydurarak bu firmanın çok yakında halka açık bir kuruluş olacağını ve halkın tahvilleri almak için görüşmeye davet edileceğini ilan etmişti. Chiang Mei-ling genç ve yakışıklı bir adam tarafından 14K Triad örgütünün işlettiği Sarı Lotus apartmanından Wo Hop Wo Triad örgütünün işlettiği Uluslararası Doğu apartmanında çalışması için kaçırıldı. New York, San Francisco, Los Angeles ve Chicago'da mafyanın 18 adamı 6 Çin lokantasını basarak sahiplerini öldürdüler. Ertesi gün kimliğini açıklamayan Çin aksanıyla Fransızca konuşan biri Paris polisine telefon ederek Marsilya'daki eroin laboratuvarlarının işlevini sürdürdüğünü bildirdi ve bunlardan birinin adresini bile verdi. Çinli adam telefonu polisin yüzüne kapatarak Pigalle'deki insan kalabalığının arasına karıştı ama bir saat içinde Marsilya polisi kentin dışındaki villayı basarak birkaç Sicilyalı adamı tutukladı. New York sokaklarında 4 milyon tutarındaki eroin ele geçirildi. Ertesi gün iki Amerikalı, İtalyan pilotun kullandığı eroin yüklü uçak, Malezya'da Kuala Lumpur yakınlarında bilinmeyen bir nedenden ötürü yanarak düştü. Bir gün sonra ise Amerika Birleşik Devletleri kıyı koruma polisi, kaynağı belli olmayan önemli bir ihbardan San Diego'ya yanaşan Meksika bandıralı balıkçı teknesinin içinde bir ton ham afyon olduğunu öğrendi. Bunlar gazetelerden manşet olan haberlerden bazılarıydı. Polis mafyanın stoklarını ele geçirdi. Bu haber mafya ailesini bir ayrı sarstı. Onların geleneksel yöntemleri geri tepmişti ve bunları Çinliler nasıl biliyorlardı? Kim emir veriyordu? Bu da onların alışık olmadığı bir yöntemi ortaya çıkarıyordu.
Sonuç olarak da New York ve San Francisco sokaklarında satılan eroin miktarlarında büyük bir azalma görüldü. Bu azalmayı ise Çinli örgütler büyük bir zevkle doldurdular. O hafta Bangkok'tan Hong Kong'a giden balıkçı tekneleri laboratuvarlara ham afyon taşıdı durdu. 20 tonluk mal milyonlarca dolar değerinde 2 ton saf eroine dönüştürülüp Amerika sokaklarında satıldı. Choi Ho Man baskınlar düzenleyerek mafyayı bir tayfun gibi perişan etti. Aynı gün şanslı adam yaratma şirketinin tahvillerini içeren bir liste alıcılarına ilk kez sunuldu. Başvuru formlarına Sir Herman Choi'nin bankasından alınacak çeklerin numaraları yazılacaktı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren halk uzun kuyruklarda formları doldurmak için bekleşti durdu. Sir Herman Choi, Hilton Oteli'nde sakatları ve körleri koruma derneği yararına bir öğle yemeği verdi. Vanessa Storm Williams, yabancı gazeteciler kulübündeki arkadaşlarından birinin basın davetisini alarak yemeğe katıldı. Sir Herman'la tanıştırıldığında çekici gülümsemesiyle elindeki hediyeyi uzattı. Bu arada daha önceden hazırlanmış plan uyarınca fotoğrafçı resimlerini çekti. Paketin içinde bir kuş kafesi vardı. Kafesteki posta güvercini bir mektup taşıyordu. Mektupta şunlar yazılıydı. Sevgili Sir Herman, haftalarca sizinle Amerikalı okuyucularım adına görüşmek için çok uğraştım ama sekreteriniz buna izin vermedi. Lütfen güvercinin halkasına ne zaman görüşebileceğimizi bildiren bir not iliştirin ve güvercini en yakın pencereden uçurun. Sir Herman Choi ile etrafındakiler kahkahalarla gülmeye başladılar. Daha sonra ise Sir Herman Choi gelecek hafta için randevu vererek güvercini pencereden uçurdu. Gülüşmeler devam ederken flaşlar patladı. Aynı gün bir Çin lokantasında fedailleriyle çevrelenmiş 14K Triad örgütü elemanlarıyla Wo Hop Wo Triad örgütü elemanları Chiang Mei Ling konusunu görüşmek üzere toplanmışlardı. İki güçlü kuvvetli ara bulucunun dışında diğerleri örgütün önemli üyeleri değildi. Tartıştıkları konuysa bu Çinli orospunun hangi örgüte para sağlayacağıydı. Bunun da ekonomik açıdan pek önemi yoktu. Nasıl olsa Chi Yang gibilerini her an bulabilirlerdi. Sir Herman Choi'nin bu toplantıdan haberi bile yoktu. Olsaydı da zaten ilgilenmezdi. Ama önemli olan ilkelerdi. Toplantı iki ara bulucunun denetiminde sürüyordu. 14K'nın denetimi altındaki Sarı Lotus apartmanından Wo Hop Wo'ların kaçırdığı Chiang yüzünden gururları kırılmıştı. Bunun içinde Wo Hop Wo'lar 36 bin dolarlık bedeli ödemekle cezalandırıldılar. Wo Hop Wo örgütü bu miktarı ödeyemeyeceğini bildirdi. Her iki tarafta bunun savaş anlamına geldiğini biliyordu. Güney Çin denizinden 1000 mil ötede Rose diye adlandırılan tayfun gürültüyle ortalığa yayılmaya başladı. Yedinci bölüm. Sıcak hava kütlesi yükselip yerini alçak basınca bıraktıktan sonra Pasifik Okyanusu nemli ve yapışkan bir havanın etkisi altında kaldı. Bu yapışkan, nemli ve sıcak hava denizin üstünde etkisini sürdürdü. Sıcak hava kitlesi yükseldikçe rüzgar da esmeye başladı. Denizden yükselen buharı sıcak ve nemli hava toplamaya başlayınca yağmur bulutları oluştu. Ilık rüzgar var gücüyle esmeye devam ederken bir yandan da sağanak halinde yağmur Pasifik Okyanusu'na doğru yayılmaya başladı. Mervin Katz Vanessa'ya bir fotoğraf uzattı. Uydulardan her gün 3 fotoğraf gelir. Bu üçüncüsü. Uzaydan çekilen bu fotoğraf dönen kara bulut yığınlarını gösteriyordu. Simsiyah bulutların arasında koyu gri çizgiler vardı. Bulut yığını vahşi bir güzellikte önlerinde uzanıyordu. Büyüleyici ve uğursuz bir görünüşü var bu resmin. Uğursuz dedi Kaç ve aç gözlü ve her şeye kadir ve her yerde hazır ve nazır. Pasifik sıcak olduğu için herhangi bir zamanda harekete geçebilir. Ama şimdi Temmuz, Ağustos ve Eylül en kötü ve tehlikeli aylar. Ve bu benim işim diye devam etti, hava raporunu düzenlemek. Vanessa sanki günlerden beri ilk kez gülümsüyor gibiydi. Katz rehberliği sürdürerek
Üç saatte bir değişiklikleri kapsayan hava haritaları hazırlarız dedi. 700'den fazla gemi ve 500 tane balon aracılığıyla da Güneydoğu Asya'daki ülkeler hakkında bilgi toplarız.
Vanessa kaset teybi çalıştırdı.
Dünyanın etrafında sürekli dönen uydulardan elde ettiğimiz bilgilerin yanı sıra fotoğraflar çekip bulutların ısısını da ölçeriz. Ayrıca Amerikan deniz filosunun keşif uçakları tayfunun içinden uçarak o bölgeyle ilgili gerekli bilgileri yollar. Benim işimden de beter bir iş bu. Amerikalı pilot Kurt Marlowe'u tanıyorsun değil mi? O bu işi yapar işte. Bütün bunlara karşına hala bilmediğimiz pek çok şey var. Ve elde ettiğimiz bilgilerin büyük bir bölümü yanıltıcıdır. Yine de bizden tam ve doğru bir tahmin yapmamızı nasıl beklerler anlayamıyorum. Şimdi söyle bana, kibar bir Yahudi için ne mene bir iş bu böyle?
Vanessa gülümsedi ama sinirliydi. Tahminlerinde ne kadar yanılma payın var?
Basit bir tahminle her şey olabilir. Uzaklığa göre tahminini yaparsın, rüzgarın yönü her an değişebilir ve senin tahminlerinin tersine 50 ya da 100 mil uzaklaşabilir.
Ama tayfun Cengiz Han'ın orduları gibi çevik, kesin ve kararlı hareket ediyor. Durabilir, kavisler çizerek yaklaşabilir, yön değiştirebilir ya da ansızın saldırıya geçebilir. Bunların hepsi de bir an içinde olabilir. 90 ve 100 mil içindeki alanda sadece 24 saatlik bir tahminde bulunabiliyoruz.
O kadar da fena değil.
Hayır, çok kötü. Kat odada yürümeye başladı. Hong Kong gibi bir yer için 90 milin ne demek olduğunu anlayabiliyor musun? Bu şu demek: ölümler, milyarlarca dolarlık zarar ya da her şeyin yerde bir olması.
Vanessa'ya baktı. Bu zavallı omuzlar için ne müthiş bir sorumluluk bu.
Ama halkı uyarıyorsunuz herhalde.
Alarm düğmesine basıp sirenleri boşuna çaldırmanın nelere mal olabileceğini hiç düşündün mü? Vapurlar ve yük gemileri yüklerini boşaltıp demir atmak zorunda kalacaklar. Bu da bütün ticaretin durması demek olur. Bir yük gemisinin bütün gün çalışmadan durması kaça patlar bilir misin? Gemideki tayfaların da ücretlerini düşün. İnşaatlardaki bütün işler de duracak, uçak seferleri iptal edilecek, turistler otellerde tıkılıp kalacak, bütün fabrikalar üretimleri durdurup işçi ve memurları evlerine yollayacaklar. Tanrı bilir daha neler neler. Hayat ansızın duruverir. Ve tabii bütün bunlar Bayan Katz'ın yaramaz oğlunun yanlışlıkla düğmeye basmasından ileri gelir.
Vanessa gülümsedi. Radarınız yok mu?
Tabii var ama sadece 240 mile uzanabiliyor. Olağanüstü güzellikteki tayfunu radarla 240 mil içerisinde seyredebiliriz. Ama az sonra da iş işten geçmiş olur. Gel sana bir şey göstereceğim.
Mervin Katz'ın odasından çıkarak tahta merdivenlerden aşağıya binip karşılarındaki ilk odaya girdiler. Burada telex makineleri sürekli çalışıyor, Çinli santral memurları kulaklıklarıyla radyoları dinliyorlardı. Odada 100'e yakın telefon vardı, yandaki odaya geçtiler. Duvarları raflarla kaplı olan bu odanın ortasında taslak ressamının büyük masası duruyordu. Sakallı ve pipolu bir adam haritanın üzerine eğilmiş bir şeyler çiziyordu.
Mervin en son duruma göre haritayı hazırlıyor dedi.
Adam ağzında piposu onlara gülümsedi. Harita Güney Çin kıyılarını, Vietnam'ı, Filipinleri ve Tayvan'ı kapsıyordu. Haritadaki oklar merkezden içeri doğru dönüşümlüydü.
Bu tayfunun gözü. Rüzgar göze doğru döne döne yaklaşır, beton duvarları yıkabilecek güçte ve zift gibi karadır. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağar. Gözün içinden baktığında her şey simsiyah bir yığına benziyor.
Tayfun ne kadar yakınımızda diye sordu Vanessa.
900 mil.
Daha küçük bir haritayı aldı Mervin Katz. Bunda aralıklar küçük noktalar halinde belirtilmiş, dönme noktalarının yanına gün ve tarih yazılmıştı.
Tayfunun kat ettiği yol, gün ve tarihleri şuna bir bak.
Noktalı çizgiler yön değiştirmiş, kuzeyden güneye ya da her iki yöne doğru birden hareket ediyordu. Tayfun bir aydan beri buralarda dolaşıyor.
Alışılmışın dışında bir şey mi bu?
Bu musibetler bizleri uyarmadan sürekli yön değiştirebilirler ama bu namussuz öyle mi? Bunun kadar hızlı hareket edenini görmedim.
Bizi mahvedeceğini mi söylemek istiyorsun?
Mervin Katz kıllı burun delikleri arasından soludu.
Bir meteorolojist olarak mı soruyorsun? Her şey olabilir. Yoksa ne hissettiğimi mi öğrenmek istiyorsun?
Evet.
Geliyor. Bunu hissediyorum. Ansızın bir gün güneybatıdan yön değiştirerek gelecek ve bizi mahvedecek.
12. ayrımın sonu. Sayfa 146.